Ayrım 6, sayfa 62.
XVI. Bölüm. Babam herkesin kolayca tahmin edebileceği gibi annemle birlikte taşraya geri dönerken hayli hırçın ve huzursuzdu. İlk 20 ya da 25 mil boyunca bu lanet olası masrafı son meteliğine kadar tasarruf edebilirdik diye kendi kendini ve bu arada annemi yedi bitirdi. Aslında canını en çok sıkan şey olayın yılın en çekici mevsiminde yaşanıyor olmasıydı. Daha önce de söylediğim gibi Eylül ayı sonlarıydı ve babamın pek meraklı olduğu ispalya meyvelerinin özellikle de yeşil frenk eriklerinin tam zamanıydı. Yılın herhangi bir başka ayında en saçma bir iş için Londra'ya çağrılmış olsa ağzını açıp da tek bir söz etmezdi. Yolculuğun bundan sonraki iki merhalesi boyunca bir oğul yitirmiş olmanın indirdiği ağır darbe dışında hiçbir konu konuşulmadı. Anlaşılan babam, ağabeyim Bobby onu yarı yolda bırakırsa yaşlılığında kendisine ikinci bir destek olacak bir oğul fikrini iyice benimsemiş, kafasına ve defterine böylece kayıt düşmüştü. Yaşadığım bu hayal kırıklığı diyordu, aklı başında bir adam için bu yolculuğa harcanan paradan 10 kat daha beter ve de 120 sterlinin canı cehennemiydi, vız gelirdi. Stilton'dan da Gratham'a kadar hiçbir şey onu dostlarının başsağlığı dileklerini kabul etmek ve pazar günü kilisede el alemin yüzüne nasıl bakacaklarını düşünmek kadar çileden çıkarmayacaktı. Pazar günü olup bitebilecekleri, kederin keskinleştirdiği zekasının iğneleyici şiddetiyle öyle komik, öyle hoş anlatmakta, sevgili zevcesiyle kendisini cemaatin önünde öyle acıklı resmetmekteydi ki, annem yolculuğun bu iki merhalesinin alabildiğine trajikomik olduğunu, yol boyunca bir yandan ağlayıp bir yandan da gülmek dışında hiçbir şey yapamadığını söyleyecekti. Gratham'dan Trent'i geçinceye dek babam annemin kendisine oynadığını artık iyice kani olduğu bu alçakça oyun ve düzene artık dayanamayacağını belirtti durdu. Elbette diyordu kendi kendine ve tekrar tekrar. Kadın kendi kendini aldatmış olamaz ya, eğer öyleyse bu ne büyük zaaf. Zaaf, kahreden sözcük. Hayal gücünü çileden çıkarıyor ve bir anda onu alabildiğine çılgına çeviriyordu. Çünkü zaaf sözcüğü ağzından çıkıp da beynine saplanır saplanmaz olabilecek her türlü zaaf aklına üşüşü veriyor. Bu arada akli zaaflar da tabii, sonra da bir iki merhale boyunca olasılıklar konusunda akıllar yürütmekten başka bir şey yapamıyordu. Bütün bu sıkıntıların, üzüntülerin nedeni kendisi olabilir miydi? Nasıl olabilirdi ya da nasıl olamazdı? Kısacası bu olaydan yola çıkarak her biri birbiri ardına aklına gelip giden o kadar çok huzur bozucu konu üretebilmekteydi ki annem şehre giderken nasıl bir yolculuk yaptı bilemem ama dönüşü hiç de kolay olmamıştı. Amcam Toby'ye yakınarak belirttiği gibi babam insanı doğduğuna doğacağına pişman ederdi. 17. Bölüm. Her ne kadar babam eve dönerken size söylediğim gibi pek keyifli değildiyse de yol boyu oflamış puflamıştı. Gene de öykünün en beter tarafını kendine saklama inceliğini göstermişti. Amcam Toby'nin nikah senedine koydurmayı akıl ettiği ek maddeden yararlanmaya, böylece de kendi hakkını savunmaya kararlıydı. Üstelik de tam 13 ay boyunca beni peydahladıkları geceye dek annemin bu komplodan hiç mi hiç haberi olmayacaktı. Hatırlayacaksınız, daha sonra yatakta yatmış ciddi ciddi çene çalarlarken babam biraz üzgün, biraz kızgın anneme nikah senetlerinde yer alan maddeye göre davranması gerekeceğini, yani bir sonraki çocuğunu taşrada doğurarak geçen yılki yolculuğun hesabını denkleştirmek zorunda olduğunu hatırlatmıştı. Babam nice erdemlere sahip bir centilmendi ama tabiatının bunlar arasına katılabilir mi, katılamaz mı bilemediğim bir özelliği vardı. Bunun adına iyi bir gayeye ulaşmak için kullanıldığında sebat, kötü bir gaye içinse inat denir. Annem onun bu özelliğini ve serzenişte bulunmanın hiçbir işe yaramayacağını biliyordu. O yüzden de oturduğu yerde oturmaya karar verdi, başa gelen çekilirdi. 18. Bölüm. Annemin beni taşrada doğurması konusunda o gece anlaştıklarından, daha doğrusu konu daha o gece kesinleştiğinden annem derhal gereken tedbirleri almaya başladı. Hamileliğinin 3. günü size sık sık sözünü ettiğim ebe kadının peşine düştü ve hamileliğinin haftası dolmadan kesin kararını verdi. Doğumu ünlü Doktor Manningham'a. Sir Richard Manningham 1690-1769 30 yaşında Kraliyet Akademisi'ne kabul olunmuş, 31'inde şövalye ünvanı verilmiş dönemin en ünlü erkek ebesi. Yaptıramayacağına göre, oysa 8 mil kadar yakınımızda ebelik sanatı üzerine 5 şilinlik bir kitap yazmış, bu müessesenin işlediği vahim hataları gözler önüne serdikten başka, ters gelen cenini kolayca çekip almak konusunda ilginç gelişmeleri, bizlerin dünyaya gelişimi sırasında karşılayabilecek pek çok tehlikeli durumu da kitabına eklemiş bir bilim adamı cerrah vardı. Ama annem, bütün bunlara rağmen düşünün bir hayatını ve bu arada benim hayatımı bu yaşlı kadından başkasının eline teslim etmemeye kesin kararlıydı. Çok hoş doğrusu. Eğer istediğini elde edememişsen asla ondan daha az iyisiyle yetinme. Hayır, bu içler acısı bir durum olur. Bundan tam bir hafta önce bütün dünyaya ders olsun diye kaleme almakta olduğum bu kitabın yazıldığı bugünden, yani 9 Mart 1759'dan tam bir hafta önce benim sevgili Jenny'm, Tristram Shandy'nin ilk bölümlerinde Jenny ile o sıralar duygusal bir yakınlık duyduğu şarkıcı Catherine Formentel'e gönderme yapmaktadır. Ayrıca bakınız 3. kitap 7. bölüm not 1. Kumaşçı dükkanında yardası 5.20 şilinden bir ipekli için pazarlık ederken yüzümdeki ifadeyi görür görmez derhal kumaşçıya döndü. Ona bunca zahmet verdiği için özür diledi ve yardası 10 pense bir yarda bez satın alıverdi. İşte size aynı ruh yüceliğinin tıpkısının aynısı bir durum. Arada küçük bir fark var. Annem sergilediği ruh yüceliği gösterisinin onurundan biraz mahrum kalmaktaydı. Dilediğince tehlikeli ve çılgın bir aşırılığın kahramanı olamayacaktı. Çünkü yaşlı ebe gerçekten de güvenilebilir biriydi. 20'ye yakın yıldır cemaatte her bir ananın, her bir oğlunu kaza ya da hataya kurban etmeden dünyaya getirmeyi başarmıştı. Bu gerçekler her ne kadar belli bir ağırlıkları olsa da annemin ebe seçimi konusundaki ısrarının babamın ruhunda yarattığı kaygı ve tereddütleri gidermeye yeterli değildi. Söylemeye gerek yok. Babamın insanlığının ve adalet duygusunun doğası gereği hissettikleri ya da eş ve baba olarak hissettikleri aslında onu en küçük bir kazanın meydana gelmemesi için elinden geleni yapmaya zorluyordu. Babam, Shandy malikanesine gerçekleşecek doğum sırasında karısının ya da çocuğunun başına bir şey gelirse neler olabileceğini düşünüyor, bu sefer her şeyin yolunda gitmesinden özellikle kendisini sorumlu tutuyordu. Dünyanın sonuçlarına bakarak yargıya vardığını biliyordu. Başına gelen onca belaya bir de bu aksilik eklenirse bütün suçu onun sırtına yükleyeceklerdi. Heyhat, eğer Bayan Shandy, zavallı kadıncağız, doğurmak için şehre gidebilseydi diyorlar ki, diz çökmüş, yalvarıp yakarmış kadıncağız, üstelik Bay Shandy ile evlenirken getirdiği servet göz önüne alınırsa, bana sorarsanız hiç de öyle altından kalkılamayacak bir masraf değildi. Hanım da, bebeği de burada şu saat hayatta olacaklardı. Babam bu feryada verilecek bir cevap olmadığını biliyordu. Ama yalnızca kendini savunmak için değil, yalnızca bu noktada evladının ve karısının sağlığıyla pek ilgili olduğu için de değil, çok etraflı bakardı meselelere. Bu şanssız olayın kötü örnek olacağı biçimde kullanılmasından korktuğu için, işin içine kamu yararı girdiği için endişeliydi. Kraliçe Elizabeth döneminden bu yana şu ya da bu sudan bahaneyle metropole oluk oluk akan para ve insan selinin neredeyse yurttaşlık haklarını ihlal edecek denli tehlike arz ettiği konusunda tüm siyaset yazarlarının ağız birliği ettiklerini ve bundan yakındıklarını bilmekteydi. Yalnızca sel imgesi pek hoşuna gitmiyordu. Kendisi burada hastalık teşbihini kullanmayı yeğliyordu ve bu imgeyi mükemmel bir benzetmeyle bütünleyip ulusal bedende de tıpkı insan bedeninde olduğu gibi kanın ve canın aşağılara indiklerinden çok daha hızlı bir biçimde beyne hücum ettiklerini, dolaşımdaki herhangi bir engellemenin her iki bedende de ölüme yol açacağını söylüyordu. Özgürlüklerimizi derdi, Fransız siyaseti ya da Fransız işgalleri nedeniyle yitirmemiz tehlikesi yok. Yok, hayır, anayasamızdaki ülserli salgılardan ve çürümüş maddelerden kaynaklanan bir veremin acılarıyla kıvranmakta değildi özgürlüklerimiz. En azından durumun sanıldığı kadar kötü olmadığını umuyordu. Onu asıl korkutan ani bir kriz baş gösterip de hep birlikte bir devlet felcine uğramamız olasılığıydı. İşte o zaman Tanrı hepimizi korusundu. Babam bir hastalığın teşhisini her zaman tedavisiyle birlikte ortaya koyardı. Eğer ben mutlak hükümdar olsaydım derdi, bir yandan iki eliyle dizliklerini çekiştirip koltuğundan kalkarken, metropolümün her caddesine ortalıkta dolaşanlara oraya ne halt etmeye geldiklerini soracak bir yargıç tayin ederdim. Ve eğer adil ve bir taraf bir dava sonunda evlerini bırakıp da çanta çıkın, çoluk çocuk buralara gelmelerinin nedenini makul bir biçimde açıklayamıyorlarsa, kolculara teslim edip tıpkı serseriler gibi yasal yerleşim bölgelerine geri gönderirdim. Böylelikle de metropolün kendi ağırlığı altında ezilmesini önlemiş olurdum. Baş hiçbir zaman bedenin taşıyamayacağı denli büyük olmamalı. Yorgun ve bitkin kollar ve bacaklar hak ettiklerince beslenip doğal güçleri, güzellikleri onlara geri verilmeli. Ülkemin çayırları ve mısır tarlaları gülmeli, türkü çağırmalı, neşe ve konukseverlik her bir yanı sarmalı. Ve krallığımın, eşrafının eline öyle bir güç, öyle bir yetki verilmeli ki asillerimin onların elinden almakta oldukları dengelensin de. Neden diye sorardı babam, duyguları kabararak ve odada volta atarak. Fransa'nın nice nice şirin eyaletinde o denli az saray ya da malikane vardır. Geriye kalmış birkaç şato neden harap, bakımsız, bomboş birer döküntüden ibarettir. Çünkü efendim derdi babam, o krallıkta kimse taşrayla ilgilenmez. İlgi duydukları tek şey, eğer ilgi duydukları bir şey varsa, saraydır. Bir de yüce hükümdarın bakışları. 14. Louis 1638-1715 Güneş Kral. Yüzünde güneşler mi açmış yoksa bir bulut mu geziniyor? Bir Fransız için hayat memat meselesi olan budur. Annemin taşrada doğum yaparken başına herhangi bir kötü kaza gelmemesi için babamı her türlü tedbiri almaya sevk eden bir diğer siyasal neden de böyle bir durumda zaten sallantıda olan güçler dengesinin kaçınılmaz olarak soyluların daha güçsüz kesiminin lehine, kendisinin ve kendisinden yüksek mevkilerdekilerin aleyhine bozulmasıydı. Anayasanın saat başı ellerinden çekip almakta olduğu diğer haklara bir de bu eklenirse, sonunda Tanrı'nın dünyayı ilk yarattığı günden bu yana ayakta olan evcil yönetimin egemenlik düzenine ölümcül bir darbe indirilmiş olacaktı. Bu noktada Sir Robert Filmer yaklaşık 1588-1653, Patriarka 1680 adlı yapıtıyla ünlenmiş siyaset kuramcısı. Locke, Two Treatises on Government'da 1690, Hükümet Üzerine iki Deneme, Patriarkayı Mutlakiyetçi Parti'nin manifestosu olarak eleştirir. Filmer'ın kuramları 18. yüzyılda büyük ölçüde gözden düşmüştü. Görüşlerine tamamıyla katılmaktaydı. Dünyanın doğusundaki en büyük hükümdarlıkların yapısı ve kurumları bu evcil düzenin ve pederşahi gücün mükemmel modeli ve prototipi üzerine kuruluydu. Ve ne yazık ki son 100 yıldır ya da daha uzun bir zamandan beri karma hükümet modeline doğru yozlaştırılmaktaydı. Bu yönetim biçimi her ne kadar büyük topluluklar söz konusu olduğunda arzulanabilir olsa da küçük topluluklar için huzursuzluk yaratmaktan ve babamın görebildiği kadarıyla üzüntüye yol açmaktan ve akıl karıştırmaktan başka işe yaramamaktaydı. Bütün bu şahsi ve umumi endişelerden ötürü babam doğumda mutlaka erkek bir ebenin hazır bulunmasından yanaydı. Annemse asla.
Babam anneme bir kez için olsun öncelik hakkından vazgeçmesi, bu seçimi kendisine bırakması için yalvarıp yakarıyor. Oysa annem bu konuda sahip olduğu imtiyazı kullanmakta, seçimi kendisinin yapmasında ısrar ediyordu. Kendini yaşlı kadın dışında tek bir kula teslim etmeyecekti. Babam ne yapabilirdi? Aklını kaçıracaktı. Annemle her biçimde konuşmayı denemişti, tezini çeşitli açılardan dile getirmişti. Onunla bu konuyu bir Hristiyan, bir kafir, bir koca, bir baba, bir vatansever, bir erkek olarak tartışmıştı. Annemse her seferinde onu bir kadın olarak yanıtlamakta, bu yüzden de biraz zor durumda kalmaktaydı. Bu kadar çok çeşitli kişiliğin ardına sığınıp savaşamayacağına göre haksızlıktı bu. Bire karşı 7, annem ne yapabilirdi? Tek bir avantajı vardı. Bunun dışında karşı taraf kuşkusuz daha güçlüydü. Babama karşı kalbinin derinliklerinde taşıdığı bir incinmişlik, babamla eşit koşullarda tartışma olanağı sağlayan tek şey, böylece her iki tarafında duaları kabul olunuyordu. Kısacası annemi yaşlı kadın doğurtacak. Bu arada bilim adamı cerrahın babam ve amcam Toby Shandy ile birlikte arka odada bir şişe şarap içmesine izin verilecek ve karşılığında kendisine 5 altın ödenecekti. Bu bölümü bitirmeden önce nazlı okurumun bağrına bir uyarı saplamak için izin istiyorum. O da şu: ağzımdan kaçırmış olabileceğim birkaç sözcüğe bakıp da şu hükme varmasın ki ben evli bir adamım, sevgili Jenny'nin hitabı, bu müşfik adlandırma ve oraya buraya birkaç fırça darbesiyle serpiştirdiğim tek tük evlilik bilgileri dünyanın en tarafsız yargıcını bile doğal olarak aleyhimde bir hükme sevk etmiş olabilir. Bu konuda madam sizden biricik istirhamımın adil olmanız, bana da kendinize de haksızlık etmemeniz ve elinize daha güvenilir kanıtlar geçinceye dek hakkımda, ki şimdi böyle düşündüğünüzden eminim, bu tür bir izlenim edinmemeniz, bir ön yargıyı beslememenizdir. Hayır madam, sizin sevgili Jenny'min metresim olduğunu düşünmenizi isteyecek kadar kendimi beğenmiş ya da mantıksız değilim demeyeceğim. Yok hayır, bu kişiliğime bir başka uç noktadan iltifat olur. Kişiliğimde belki de hiç hakkı olmadığı halde bir özgürlük rüzgarı estirir. Tek söyleyebileceğim, daha birkaç cilt boyunca ne sizin ne de dünya yüzündeki en derin düşünen kişinin bu konuda bir fikir sahibi olabilmesinin mümkün olamayacağıdır. Canım Jenny'm, görüyorsunuz ona nasıl da müşfik sesleniyorum. Pekala kızım olabilir. Unutmayın, 18 yılında doğdum ben. 1718 yılında kitap boyunca yılların kısa yazınlarında Sterne'in kastettiği 17. yıllarıdır. Ya da benim sevgili Jenny'm hiç de gayri tabi, hiç de mübalağalı bir varsayım değil bu. Pekala arkadaşım olabilir. Arkadaşım, kuşkunuz olmasın madam, karşı cinsten kişiler arasında maksızın ayıp şey Bay Shandy. Pekala bir arkadaşlık yaşatılıp sürdürülebilir. Karşı cinsten kişiler arasındaki dostluklara sızan o sıcak, o tatlı duygu, 18. yüzyıla özgü bir tür duygu ya da duyarlılık kültü, sentimentalizm. Kişinin gerçek ya da imgesel bir başka kişiyle, özellikle de onun başına gelen felaketlerle özdeşleşebileceği varsayımı üzerine kuruludur. Sterne, Tristram Shandy ve A Sentimental Journey'de 1768 bu kültü hayli önemser, ancak çok abartılı örneklerini alaya almaktan da geri kalmaz. Dışında başka hiçbir şey madam. Sizi en halisinden Fransız romanslarının o saf ve duygulu bölümlerini incelemeye davet ederim. İnanın madam, şu anda sözünü etmek onurunu yaşadığım o güzelim duygunun nice iffetli anlatımlarla dile getirilebileceğini görünce şaşıp kalacaksınız.